Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Halen evlerimizdeyiz ve Selahattin Çolak arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo'nun stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 30 Haziran Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mehmet Burak Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bu hafta da Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla başlattığımız ve 3 program yaptığımız konuyu devam ettireceğiz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Nisan ayında İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabı yayınlandı. Bu kitapta Nuray Hoca'nın deprem ve binalarımız, deprem tehlikesi altında binalarımızın hasar riski, tasarım ve yapım sorunları başlıklı makalesi yer aldı. Biraz önce belirttiğim gibi 3 program yaptık. Bugün 4. programdayız. Makale 74 sayfa ve çok kapsamlı olduğu için 4 programımızı ayırdık. Kitap Kültür AŞ tarafından yayınlandı. Kitapçılardan ve internet üzerinden temin etmek mümkün. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de önemli bir talebimiz var. Sitesinde online yayınlanmasını talep ediyoruz. Ancak ondan önce 2 konumuz var. Ama Nuray Hocam hoş geldiniz ve diğer arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz.
İyi günler.
Hoş bulduk.
Evet.
Hoş bulduk.
Biliyorsunuz Miami'de 24 Haziran'da 136 dairenin bulunduğu bir binada 55 daire çöktü. Binanın çöktüğü Perşembe gününden bu yana da sağ çıkarılabilen kimse olmadı. En az 10 kişinin öldüğü teyit edilirken 150'den fazla kişinin de hala kayıp olduğu belirtiliyor. Evet, Nuray Hocam, yani bu sadece Türkiye'ye has bir olay değil gördüğümüz kadarıyla. Çünkü hemen arkasından İstanbul Sarıyer'de, Bahçeköy Yeni Mahallesi, Şehit Yakup Kulaksız Sokak'ta çökmüş olan, başlangıçta 9 katlı dendi, 11 katlı olduğu sonradan söylendi. Fakat siz de 12 katlı olarak okumuşsunuz. Ama öncelikle Miami'deki binadan başlayalım lütfen.
Evet. Efendim, şimdi bu tabii Amerika'da bu tür olaylar biraz bize göre daha nadir olarak meydana geliyor. Nitekim işte olayın olduğu günden bu yana Amerikan basınını izlemeye çalışıyorum olabildiğince. Onlar da bu tür bir şeyin biraz olağan dışı olduğunu, pek görülmediğini ifade ediyorlar. Bu bina 1981'de yapılmış, yani tam 40 yıllık bir bina. Hemen deniz kenarında, hatta yani orada muhtemelen kısmen dolgu zemin üzerinde, zeminin ıslah edilerek ve aynı zamanda kazık çakılarak, yani kazıklı bir bina olduğunu anlıyoruz. Gerçi bu konuda çok ayrıntılı bilgi henüz daha yok gazetelerde. Çünkü gazeteler bazen işte sağdan soldan duyduklarını yazıyorlar. Bazı haberlerde kendi içinde çelişkiler de var ama 3 aşağı 5 yukarı benim çıkardığım durum şu. Şimdi bu iki bloktan oluşuyor. Altta büyük bir şey var, garaj var. Yıkılan blok bu iki bloktan birinin önemli bir kısmı, büyük bir kısmı diyelim. Bir kısmı hala yani o yıkılan bloğun bir kısmı da ayakta duruyor, nasıl duruyorsa. Öbür blok, ikinci blok tamamen ayakta. Onda bir problem görünmüyor. En azından dışarıdan bir problem yok. Dediğim gibi bu binaların altında büyük bir garaj var, bir otopark var. Sanıyorum tek katlı bir bodrum bu. Yani bodrum olarak geçiyor ama tek katlı mı, iki katlı mı? Tahminen tek katlıdır. Çünkü bu su içinde bir yapı aslında. Dediğim gibi denizin hemen dibinde. Denize fevkalade yakın. Sonuç olarak zaten görgü şahitleri de ifade ediyorlar ki bu bodrum büyük ölçüde hep devamlı su altında kalırmış. Ve muhtemelen de su izolasyonu iyi yapılmamış zamanında. Şimdi Türkiye için 40 yıl önce hakikaten bu konuları bilmediğimizi söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de 40 yıl önce su izolasyonu konusunda iyi bir durumda değildik. Nitekim o zaman yapılan binalarda da fevkalade su izolasyonunun kötü sonuçlarını görüyoruz Türkiye koşullarında. Ama Amerika'da tabii o zaman 40 yıl önce durum nasıldı su izolasyonu bakımından? Yani Türkiye'deki gibi miydi durum? Herhalde değildir. Orada daha ileri teknolojinin olduğunu varsayabiliriz ama tam bilemiyoruz tabii. Ama sonuç olarak 2018'de yapılan bir inceleme var. Bir mühendislik çalışması yaptırılmış site yönetimi tarafından bir mühendislik firmasına. Orada özellikle şimdi binanın dışın, pardon binaların tam altında değil, biraz dışında yani ama garajın üstünde. Çünkü garaj binalardan daha büyük bir alanı kapsıyor. Yani oldukça büyük bir garaj. O garajın bir kenarında bir havuz var. O havuzun tabanı tamamen tahrip olduğu ifade edilmiş. Ve onun altındaki kolonlarda da tahribat olduğu ifade ediliyor. Bu tahribat büyük bir ihtimalle bir korozyon deniyor. Özellikle dünkü Amerikan gazetelerinde bu korozyon çok önemli şekilde işlendi. İşte bir takım şematik resimler şey oldu. Korozyon binadaki kolonları nasıl tahrip eder? Onlarla ilgili şematik resimler vesaire yayınlandı. Bu açıkça korozyon dememekle beraber 2018 raporu burada kritik bir durumun olduğunu söylüyor ama gazetelere göre hayati bir durum olduğunu da ifade etmiyor. Dolayısıyla yani apartman sakinleri de bu konudan fazla alarmı olmuş görünmüyorlar. Hatta bir belediye yetkilisi daha sonra bir toplantıda diyor ki evet bazı problemler var ama korkacak bir şey de yok diyor. Dolayısıyla işte bugüne kadar da bir şey yapılmıyor. Gerçi bir plan yapılıyor. 12 milyon dolarlık bir onarım şeyi bütçesi çıkartılıyor. Ama çatıdan başlıyorlar. Mesela şu anda çatı inşaatı yaptı, onarımı başlamış imiş. Sonuç olarak benim görebildiğim şey burada korozyona bağlı bir hasar var. Ama bu korozyon tabii ne kadar yaygın, ne derecede kolonları tahribata uğratmış bunun detaylarını bilmiyoruz. Daha sonra herhalde yapılacak araştırmalar enkaz kaldırıldıktan sonra bu konuda açıklık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Mümkündür yani böyle bir korozyondan dolayı ama başka nedenler de olabilir tabii bilemiyoruz. Mesela benim aklıma gelen bir şey var. Bu binanın yük taşıma yedekleme kapasitesi yok gibi görünüyor. Sadece kolon ve kirişlerden, hatta kirişler de olmayabilir. Yani kirişsiz döşeme gibi geldi. Gazetelerde bir şematik bir mimari plan var. Oradan baktığım kadarıyla da açıklıklar, yani kolonların arası biraz uzun, fazla gibi görünüyor. Yani yedek taşıma kapasitesi az gibi görünüyor binada ama bu benim kişisel fikrim. Ve çok sınırlı bilgiye dayalı bir akıl yürütme tabii. Sonuçta herhalde korozyona bağlı bir yıkım olduğu gibi bir durum var. Şu andaki durum böyle, başka bir neden ortaya çıkmazsa.
Evet, Elvan'ın söyleyeceği bir şey var sanıyorum.
Evet, ben şöyle hoca ilave olarak Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği'nin ya da odasının bir açıklaması, oradaki uzmanların bir açıklaması var. Tek sebeple olduğunu zannetmiyoruz diyorlar. Birden fazla nedeni olması lazım. 40 yıllık bir bina, 40 yıllık bir binanın bu şekilde çökmesi bunu hani bize gösteriyor. Ve inceleme diyorlar 2 yıla kadar sürebilir. Yani kaç tane neden çıkacaksa artık ortalığa. Onun için oldukça kompleks, karmaşık bir durum. Öyle tek bir neden de olduğunu düşünmüyorlar. Onu ilave etmek istedim ben. Bir de şu, bir saniye, bir de şunu söylemek istiyorum. Geçen perşembe yıkılıyor bina. Bugün çarşamba, yaklaşık bir hafta oldu. Ve arama kurtarma çalışmaları konusunda, hadi benim de ve birazcık da ilgi alanına girdiği için, hala 100 küsür kişiden haber alınamamış olması da ilginç geldi bana. Orada da herhalde bir açıklama sonradan gelecek, niye bu kadar uzun sürdü bu iş diye.
Argun?
Bina bombalanmış gibi çöktü. Yani bir karkas binanın her tarafının dağılması çok ilginç doğrusu. Ben şaşırdım.
Evet, haklısınız. Haklısınız. Ama şöyle evet, bir durum var. İlginç bir durum var. Üç aşamada yıkılıyor bina. Bununla ilgili şematik resimler var gazetelerde. Hatta daha sonra bir video var. Onu da tekrar bak, ben izledim. Hakikaten o şekilde. Önce bir ortadaki bir kısım yıkılıyor. Ondan sonra deniz cephesinde bir şey var veya öbür cephede, pardon, bir ince uzun bir kısım var, o yıkılıyor. Ondan sonra geri kalanı yıkılıyor. Böyle üç aşamada yıkılıyor şey. Yani garip bir şey aslında.
Sanki Amerika'da bu şey yaparlar ya, televizyonda çok görürüz, binayı dinamitle yıkarlar. İşte ona benziyor, önce bir kısmı, evet, herhalde o bir şekilde yüklerin dağılımının farklılaşmasından kaynaklanıyor. Bir parça yıkılınca başka tarafa yük dağılımı oluyor gene filan. Bu şekilde mi dersiniz hocam?
Muhtemelen. Yani aslında bu tabii bu böyle dinamit konmuş gibi yıkılması aslında bodrum katlarda veya alt katlarda kolon hasarı olması ondan yıkıldığı ihtimalini güçlendiriyor.
Evet. Hemen isterseniz bu Sarıyer Bahçeköy'deki 11 katlı apartmanınla ilgili bilgileri gözden geçirelim. Binanın enkazında kimsenin olmadığı belirlenmiş. Ama binanın yakınında park halindeki 3 otomobil hasar görüyor. Bu 26 Haziran'ı 27 Haziran'a bağlayan gece ortaya çıkıyor. 2 sene önce mühürlenerek boşaltılmış bir binadan bahsediyoruz. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, dün binadaki incelemeleri sırasında bazı malikler binanın 2 yıl önce boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmamasına da tepki gösteriyorlar. Genç ile malikler arasında sözlü tartışmalar yaşanıyor. Bazı malikler ise belediye başkanının yanında yer alıyorlar. Yani anlaşıldığı kadarıyla burada da bölünmüş vaziyetteyiz. Bir binanın yıkılması konusunda da bölünmüş vaziyetteyiz. Belediye başkanı daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada 2019 yılının Ağustos ayında binada çökme tehlikesinin olduğunun tespit edildiğini, gerekli önlemlerin alındığını ve her türlü sürecin başlatıldığını belirtiyor. Riskli bina tespitinin yapılmasının ardından mahkemeye verenlerin olduğunu ve daha sonra binanın boşaltıldığını belirtiyor. Ağustos ayının sonuna kadar da bütün eşyaların evlerden alındığını ve resmi işlemlerin başlatıldığını belirtiyor. Binayı mühürlediklerini ve şu ana kadar bir kişi bile içine sokmadıklarını, mahkeme süreci de devam ettiği için binanın yıkılamadığını kaydediyor. Daha önce binada oturanlardan bir sakin kolonların patladığını ve 2 yıl önce binayı boşalttıklarını söylüyor. Şimdi binada 38 sakin yaşıyor ve herkesin dairesinin de kaybolduğu belirtiliyor. Fakat enteresan bir olay değil mi hocam? Yani 2 sene önce tespit yapılıyor ve boşaltılıyor. İyi ki boşaltılıyor. Fakat bugüne kadar apartman yıkılmıyor. Çok daha büyük, özellikle gündüz vakti olsaydı çok ciddi can kayıplarına da neden olacak bir olayla karşı karşıyayız. Çünkü un ufak olmuş bir bina görüntüsüyle karşı karşıyayız.
Evet, yani benim tabii burada da yine bilgi kaynaklarımız sadece gazeteler. Gazete haberlerine göre aslında 2 yıl önce binada bir takım belirtiler ortaya çıkmış, çatırtılar duyulmuş vesaire. Apar topar bina boşaltılmış. Ama ondan sonra herhalde gerekli teknik incelemeler yapılmış olması gerekir. Bu binanın yıkılıp yıkılamayacağı, yani daha doğrusu yıkılması gerekip gerekmediği, yıkılmadan güçlendirip güçlendirilemeyeceği konusunda herhalde bir mühendislik çalışmasının yapılmış olması gerekir. Böyle bir çalışma yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Çünkü bazı mal sahiplerinin hani binanın yıkılmamasını istemelerinin sebebi, hani düşünerek buluyorum, olsa olsa belki ya binayı yıkmayalım, belki güçlendirerek kullanmaya devam edebiliriz şeklinde olabilir. Yoksa tehlikeli olduğu görülen bir binanın 2 yıl göz göre göre orada tutulması aslında bir risk tabii. Ama iş mahkemeye de intikal ettiğine göre anladığım kadarıyla belediyenin de eli kolu bağlı kalmış. Kaldı ki bildiğim kadarıyla Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bir inşaat mühendisidir.
Evet.
İTÜ mezunu. Dolayısıyla herhalde bu konuya özel olarak ilgi göstermiştir diye varsayıyorum. Tabii yani iyi ki bir şey olmamış. Yani bu etraftaki binalara, etraftaki binalar bu binaya ne kadar yakın bilmiyorum. Ama onlara bir zarar vermemiş olması, herhangi bir gerçi 1-2 araba galiba zarar görmüş ama en azından bir can kaybı veya yaralanma olmamış olması tabii sevindirici. Ama yani buradan çıkarabileceğimiz bir sonuç şu herhalde. Bu tür binalar maalesef Türkiye'de çok var. Niye yıkıldı bu binanın? Yine tabii doğru olmadığını bilmediğimiz bir gazete haberine göre güya bina 5 kata göre dizayn edilmiş, projelendirilmiş ama 9 kat yapılmış veya hatta dediğiniz gibi belki 11 kat. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama böyle şeylerin olduğunu biliyoruz. Yani daha önce Kartal'da, Pendik'te yıkılan binaları da hepsinin normal izin verilen kat sayısından daha fazla katta yapıldığını biliyoruz. Artı tabii beton kalitesizliği. Artı İstanbul için çok büyük bir problem. İşte biraz önce Miami'deki bina içinde konuştuğumuz korozyon problemi. Bütün bunlar üst üste gelince zaten İstanbul'da belli bir yaşın üstündeki binalarda bu tür tehlike, özellikle kaçak yapılan veya kaçak kat çıkılan binalar başta olmak üzere bu tehlike her zaman var. Buradan tabii son olarak şunu söyleyeyim, bu binanın 2,5 sene boyunca yıkılmamış olması sonuç olarak bir hatadır. Hani niye yıkılmadı yahut yıkılamadı ondan bağımsız olarak.
Evet, evet, o konuyu da bir hukukçuyla konuşmakta fayda var. Muzaffer, evet.
Evet, zaten evet, hukuki bir problem var. Şimdi bu noktada büyük yasal boşluk var. Tabii olayın gelişmesi tam da pandeminin sürecine denk düşüyor. O yüzden çok kesin bir şey söyleyemeyeceğim ama ne yazık ki mahkemeler çok uzun sürüyor. Oysa aynı şey mesela kaçak inşaatlar için de öyle. Yani kaçak inşaatı yakalıyorsunuz, onun muamelesini, mahkemesini vesairesini yapana kadar zaten inşaat bitiyor. Ondan sonra da onu yıkamıyorsunuz. Dolayısıyla burada da yasal sürecin çok uzaması bir sorun. Mutlaka bu açıdan yasal değişiklikler gerekiyor. Yani hızlandırıcı, daha acil durumları, sanki deprem olmuş gibi nasıl depremden sonra acil kararlar alınabiliyor. Burada da öyle davranacak bir yasal sistem kurmak lazım. Bakın 2 yıl geçmiş, hala mahkemede tabii hani itiraz edenlerin itirazları apayrı bir bana göre hata. Çünkü ortada madem çatlaklar vesaire görülmüş, niye itiraz ediyorsunuz? Orada da başka bir hırs var. O mülk kaybetmeme hırsı var. Ama işte şimdi bütün mülk gitti ve neyse tek avunacak nokta kimsenin bundan yara almaması. Yasal süreçleri değiştirmek. Yani tabii bir hukukçu arkadaşımızla konuşmak çok iyi olacak.
Evet, Elvan söz istiyor.
Buna bağlantılı olarak ben de şeyi merak ediyorum. Bu 6306 sayılı yasada esasında riskli binaların 60 gün içinde tahliyesi ve arkasından yıkımı gibi bir madde var. Burada bu madde uygulanamıyor mu? Bunu hakikaten bir hukukçularla bir görüşmekte yarar var diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizlerin bu konuda bilgisi var mı?
Vallahi bunu esas itibariyle bir hukukçuya danışalım. Ben bu konuda başka bir yorum yapmayalım derim ve hemen kaldığımız noktadan dördüncü programımıza, Nuray Hocam, evet, sizinle gerçekleştireceğimiz dördüncü program bu ve en son yine depreme dayanıklı bina sürecinde mühendislik hizmetleri bölümünün içinde kalmıştık. En son da Muzaffer yetkin mühendislik sorusunu sormuştu. Evet, buyurunuz.
Evet, şimdi ben tabii bundan sonra özellikle işte tasarım hizmetlerinin Türkiye'de zaten öyle başladık. Nasıl yapıldığını, bu konudaki sıkıntılarımızı kısmen anlattım. Depreme dayanıklı tasarımda insan kaynağı problemimiz, yani üniversite sorunu çok büyük bir şey. Bu bağlamda hala gerçekleştiremediğimiz yetkin mühendislik sistemini geçen hafta tartıştık. Bundan sonra tabii şunu söylemek mümkün. Şimdi mühendislik hizmetleri deyince biz geçen haftalarda da ifade ettik. Üç ayrı hizmeti anlıyoruz. Bir tanesi projenin yapılması. İkincisi projenin denetimi. Üçüncüsü inşaatın denetimi. Yani yapım denetimi. Bu üçüne birden biz mühendislik hizmetleri diyoruz. Ve bu aslında birbirine bağlantılı, hatta aynı formasyona sahip bilgili ehil mühendisler tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler. Ama Türkiye'de maalesef hemen hemen hiç olmayan husus tasarım denetimidir. Zaten geçen hafta bu özellikle bilgisayarların yanlış kullanımı dolayısıyla Türkiye'de proje yapımının oldukça kötü durumda olduğunu ifade ettik. Tabii genelden bahsediyorum. İyi uygulamalar mutlaka var. Çok iyi uygulamalar var. Ama Türkiye genelinde, Türkiye büyük bir ülke, Türkiye genelinde bu konuyu bir türlü çözemedik ve bu konunun çözümünün yetkin mühendislikte olduğunda geçen hafta mutabık kaldık. Yetkin mühendislik aslında sadece proje yapımı için değil, biraz önce sözünü ettiğim diğer iki mühendislik hizmeti için de zaten gerekli olan husustur. Şimdi Türkiye'de maalesef projeler hiç denetlenmiyor. Eskiden İnşaat Mühendisleri Odası, Muzaffer Bey bu konu tabii içinde oldu yıllarca, özellikle İzmir'de ve Türkiye'nin diğer yerlerinde hiç değilse belirli bir düzeye kadar bu denetim hizmetini yerine getirmeye çalışırdı. Hatta İzmir'de hatırlıyorum bu hizmet oldukça titiz bir biçimde yerine getirilirdi. Ancak bu hizmet, odaların bu hizmeti odalarla ilgili belediyelerin karşılıklı protokolleriyle olan bir şey. Bunda çünkü bundan sorumlu aslında belediyeler. Şimdi bir yapı denetim sistemi getirildi 6306 sayılı kanunla, ama bu pardon, kanun numarasını yanlış söylemiş olabilirim, her neyse, yapı denetim sistemi, yani 2000 yılından beri, 2001'den beri yürürlükte olan sistemde aslında kağıt üstünde projenin denetimi var ama pratikte yok. Sadece yapı denetimi deyince sadece inşaatın denetimini anlıyoruz. Bu tabii çok büyük bir eksiklik. Özellikle geçen hafta da tartıştığımız gibi tasarım yahut proje kalitesinin giderek düştüğü bir ortamda denetimin hiç olmaması veya yok denilecek kadar az ve yetersiz olması çok büyük bir problem. Burada da tabii aynı kaynak, insan kaynağı problemimiz ve yetkin mühendisliğin olmama problemi aynen yapı, proje yapımında olduğu gibi aynı problemler. Şimdi ben yazdığım makalede özellikle şuna...
Hocam bu arada bir soru sorabilir miyim ben?
Memnuniyetle.
Şimdi bu yapı denetimle ilgili yasal düzenlemede dediniz ki esasında proje denetimi de var ama evet, uygulanmıyor. Peki yani bir kere bir şey olarak, mevzuat olarak yeterli bir mevzuat var mı? İki, denet uygulanamamasının nedeni sizce nedir?
Vallahi uygulamamasının nedenini ben bilmiyorum. Yani orada kanuni bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Yani kanunda var. Ama Türkiye'de bu konuda alışkanlığımız yok. Yani bu konuda şimdi belediyeler mesela esas şey, hala bugün belediyeler bakıyor. Ben şunu biliyorum mesela, Anadolu'nun pek çok yerinde, yeni gelişen kentlerde özellikle, bazı kentlerde maalesef genelleyemiyorum, belediye yönetimleri ellerinden geldiği kadar iyi denetim yapmaya çalışıyorlar. Bunu nereden biliyorum? Ben hasbelkader deprem yönetmeliklerinin hazırlığında katkısı olmuş bir kişi olarak, bana hala bugün bile Anadolu'daki belediyelerden mühendisler sorular soruyorlar. Hani yönetmeliklerin şeyiyle ilgili, yorumlanmasıyla ilgili veya uygulamada yapılan bir takım uygulamaların doğru olup olmadığı konusunda benim fikrimi alıyorlar. Yani bu memnuniyet verici bir şey ama şunu tabii görmek mümkün. Türkiye genelinde belediyeler bu işin altından kalkamazlar. Bilhassa büyük kentlerde, yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bunların belediyelerce şey olması mümkün değil. İster istemez ya bunu bir kurumsal bir yapıya, belediyelerin dışında bir kurumsal bir yapıya şey yapmak lazım.
Prensip şey olarak söyleyebilir bunları... miyim hocam?
Efendim, buyur.
Hocam şöyle, şimdi yapı denetim yasasında teorik olarak proje denetimi de var. Fakat burada sorun bu denetimi yapacak mühendislerin yeterli olmaması. Yani bazı yapı denetim firmaları bunu yapıyor, ben biliyorum. Yani orada tecrübeli arkadaşlar var, mühendisler var, inşaat mühendisleri var. Fakat birçoğunda yok. Yani bir takım devlet su işleri, karayolları vesaireden kamu kurumundan emekli olmuş arkadaşlarımız burada proje denetimi yapıyor. Aslında teorik olarak artık onların görevi, yani belediyeden önce yapı denetim şirketlerinin görevi. Ama işte bu yapılamıyor. Yani bu mekanizmayı düzeltmemiz lazım ve burada yapı denetim şirketlerinde denetim, proje denetimi yapacak kişilerin özel bir statüde olması lazım. Hep bunu savunduk ama maalesef gerçekleşmedi.
İşte iş dönüp dolaşıp ehliyete geliyor, yetkin mühendisliğe geliyorsun. Evet. Senin de belirttiğin gibi ben de kitapta yazdım. Yani bu yapı denetimi sistemi emekli mühendislerin emeklilikte biraz cep harçlığı, ilave cep harçlığı kazanmaları için bir şeye döndü yani. Aslında bu fevkalade kötüye kullanılan yapı, yani inşaat denetiminin de ne kadar iyi yapıldığı çok kuşku götürür. Tabii senin söylediğin gibi bunun istisnaları var. Çok iyi bu işi yapan firmalar var. Hatta ben yine de gelişmekte olan Anadolu kentlerinde, bazı kentlerde bu işlerin iyi yürüdüğü konusunda haberler alıyorum. Memnun da oluyorum ama Türkiye'de yani bu konuyu genellemek, özellikle büyük kentler bakımından, özellikle benim bildiğim İstanbul bakımından mümkün değil. Bunu genelleyemiyoruz. Yani iyi firma tek tük var ama bu büyük problemi ortaya kaldırmıyor. Sonuç olarak İnsan kaynağı problemi bu işin temeli. Ama biraz da zihniyet meselesi var. Sanki yapı projeler bilgisayarlar tarafından zaten yapılıyor, bunlar doğrudur falan gibi de bir yanlış bir algı var. Yani aslında böyle bir mantıksız bir şey var, anlamsız bir şey var. Bunun da tabii çok önemli şeyi var. Şimdi bakın, bunun bir ilginç bir tezahürü de üniversite onay raporları. Şimdi
hocam, buna ikinci bölümde devam edelim mi? Bir küçük ara verelim. Tabii. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra Programa devam ederiz. Evet, müzik parçamızı dinledik. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunca ile birlikteyiz programda. Evet hocam, tam devam etme noktasına geldik. Üniversite onay raporları, değil mi?
Evet, şimdi efendim Türkiye'de ilginç bir uygulama var. Özellikle büyük kentlerde. Anadolu kentlerinde bu ne kadar yaygın bilemiyorum ama İstanbul'da hala yaygın olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii bu proje denetiminin yeterli olmadığı aslında mesela bunu kamu kurumları biliyor, müteahhitler biliyor. Aslında halk da bu konuda bu projelerin nasıl yapıldığı konusunda da bir fikri de yok. Bu konuda zaten çok bilgisizlik var. Hani ben bu kitapta bu bölümü yazmamın esas amaçlarından biri de bu. Ama bir güvensizlik gibi bir şey var. Dolayısıyla Türkiye'de çok güvenilir bir kamu kurumu olan üniversitelerin bu konuda bilimsel rapor verirlerse o zaman hani bir problem olmayacağı konusunda bir şey var. Genel bir kanaat var. Eğer tabii bu bir kamu inşaatı ise kamu yöneticileri bundan memnun oluyorlar. Çünkü bir nevi hani zımnen de olsa sorumluluğu üniversiteye atmış gibi oluyorlar. Gerçi üniversiteler de açıkça yazıyorlar biz bundan sorumlu değiliz diye. Yani üniversite olarak bir hükmî şahıs olarak sorumlulukları yok. Olsa olsa işte oradaki bu raporları yazan öğretim üyelerinin kişisel kanaatleri diye değerlendiriliyor. Ama orada da bir takım yine başka türlü mülahazalar var. Her neyse. Şimdi bu konu bir nevi kendi kendimizi kandırma oluyor. Çünkü maalesef yine burada iyi uygulamaları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Bu üniversite onay raporları sistemi fevkalade kötüye kullanılıyor. Artık neredeyse gelen her projeyi İşte bir takım öğretim üyeleri bu işi aslında ticaret haline getirmiş öğretim üyeleri var belli üniversitelerimizde. İşte efendim bu bakılmıştır bu projeye, bu proje yönetmeliğe uygundur falan filan gibi bir rapor veriyorlar. Ama bu proje neye göre yapılmış? Geçen programda konuştuğumuz inek sucuk programlarıyla mühendislerin bilinçsiz bir biçimde ne yaptıklarını bilmeyerek yaptıkları projeler de olabiliyor. Bunları kontrol etmek, bunların doğru olduğunu söylemek fevkalade zor. Hatta şunu da söyleyeyim yani bu inek sucuk programlarının tasarım raporlarını anlamak bile zor. Çünkü bir takım böyle paldır küldür binlerce sayfa nümerik sonucu, sayısal sonucu önümüze koyuyorlar. Doğru dürüst ifade de edemiyorlar ne oldu, nedir, bunun sonucu nedir. Dolayısıyla bunları onaylamak bile neredeyse imkansız gibi bir şey. Şimdi bu kötüye kullanılan bir mekanizma. Bunu da özellikle cesaretle ben ortaya koymaya çalıştım. Yani bundan dolayı üniversite öğretim üyesi arkadaşlar herhalde bana alınmamışlardır ama kendi kendimizi eleştirmemiz lazım. Hakikaten üniversitelerin reputasyonu bakımından bu çok kötü bir gelişme. Onu özellikle belirtmek istiyorum.
Hocam bu konu aynı zamanda gazete ve televizyon reklamlarına bile konu oldu isimler verilerek.
Olabilir, olabilir. Evet. Maalesef, maalesef. Şimdi bu konuda denetim konusunda işte henüz 2 yıllık bir gelişme var. Umut verici bir gelişme bu. Şimdi yeni yönetmeliğimizde ve aslında yeni yönetmeliğin yazılmasını gerektiren inşaat alanındaki gelişmelerde tabii Türkiye'de özellikle son zamanlarda yüksek binalar, deprem izolasyonlu binalar ve özel binaların sayısının artması yapı denetim sistemini iyice aslında önemli hale getirdi. Çünkü hani yüksek binalarda örneğin yapılacak bir hata ne bileyim bir 5 katlı binada yapılacak hata kadar sonuçları bakımından aynı değil. Yani çok daha katastrofik durumlara sebep olabilir. Bu bakımdan hiç değilse bütün binaları değil ama belli öneme sahip binaları ki bunlar da sınıflandırıldı yönetmelikte, bunların özel bir proje denetimine veya tasarım denetimine tabi tutmak üzere tasarım gözetmenliği sistemi getirildi. Bunu deprem yönetmeliği, 2018 deprem yönetmeliği bu zorunluluğu ortaya koydu. Yani bunların bu şekilde konusunda ehil, kişilerce deneyimli, bilgi sahibi uzmanlar tarafından bütün proje yapım süreci boyunca, proje bittikten sonra değil, projenin başlangıcıyla birlikte başlamak üzere bunların gözetilmesine, gözetmenlik lafı veya gözetim lafı oradan çıktı zaten. Yeni bir tabir bu ama oldukça tuttu. Çok memnuniyet verici bir şey. Tasarım gözetmenliğine tabi tutulmasını öngören bir maddeler eklendi. Ama bunun uygulama prosedürlerinin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi işlemlerini yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bıraktı. 2018 yönetmeliği. Buna dayanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılında bir tebliğ yayınlayarak, ki o tebliğ şimdi yönetmeliğe dönüştürülme aşamasında, bu tebliğ ile böyle bir sistemi oluşturdu ve o tarihten bu yana yönetmelikte sözü edilen 5 özel uzmanlık alanında, yani gözetim alanlarında tasarım gözetmenlerine sertifika verilmeye başlandı. Ve bu gözetmenler de uygulamada projeleri kontrol etmeye başladılar. Bu sistem bir takım sorunları olmakla beraber oldukça başarılı bir biçimde yürüdü bugüne kadar. Yani 2 yılını doldurdu. Hatta geçti 2 yılı. Ve şimdiye kadar 35 civarında tasarım gözetmenine sertifika verildi. Dediğim gibi bir takım sorunlar bu arada ortaya çıktı. Bunlar uygulamaya yönelik, yani işin prensibine uygun, prensibine yönelik sorunlar değil ama uygulamadaki durumlara yönelik bir takım sorunlar çıktı. Onlar da çözülmeye çalışılıyor. Yani zaten bu tür sistemler böyle kurulur kurulmaz hemen ideal şekilde çalışması beklenmez. Zaman içinde geliştirilmesi söz konusudur. Şimdiye kadar iyiye gidiyor. Bu tabii istisnai bir durum ama bunun genellikle Türkiye çapında iyi karşılanmış olması, müsbet karşılanmış olması iyi bir şey. Yani halkta inşaat kalitesine, kalite denetimine verilen önemi gösteriyor. Ve aynı zamanda tabii bu durum yetkin mühendislik sisteminin ne kadar zorunlu olduğunun da bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Muzaffer'in sorusu var hocam.
Daha soru değil de bir görüşümü dile getirmek istiyorum. O da şu, bu sayı çok olumlu bir adım, bu gözetim mühendisi adımı, ama sayıları çok sınırlı. Bunu genişletmek lazım. Yani bütün Türkiye'de işte 30 civarı uzmanın, gözetim mühendisinin olması uygulamada sorun yaratıyor. Bunu mutlaka geliştirmek lazım. Bakanlık, üniversite, odalar, meslek odaları bunun sayısını arttırmak, düzgün bir şekilde, ama yani öyle koşar adım değil, bunu düzgün bir şekilde geliştirmek lazım. Onu da ifade etmek istiyorum.
Evet, Erman'ın da bir sorusu var herhalde hocam.
Ben bunu da alalım. Onu da alalım daha sonra.
Hocam şeyden bahsettiniz, bu tasarım gözetmenliği 5 dalda dediniz galiba, değil mi? Bunlar, evet. Hangi dallar?
Evet, onları da söyleyeyim. Önce onları söyleyeyim, daha sonra Muzaffer'in sorusuna cevap vermeye çalışayım. Birincisi yüksek binalar. Yüksek binaların bir tanımı var şeyde, deprem yönetmeliğinde. İkincisi deprem yalıtımlı binalar. Üçüncüsü bazı binalar için yapılan güçlendirme projeleri. Hepsi için değil. Belli bir katın üzerinde veya belli bir öneme sahip binalar için yapılan güçlendirme çalışmalarına ait hesapların, analizlerin ve tasarım çalışmalarının gözetimi. Dördüncüsü kritik kazıklı yapı zemin etkileşimi sorununun önemli olduğu durumlarda, ki de o durumlarda yönetmelikte tanımlanmış, özel kazıklı sistemlerin deprem hesabı ile ilgili, hepsinin değil ama önemli olanlarının. Beşincisi ise daha genel, belki en başta söylenmesi gereken, özel binalarda, ki bunlar şimdiye kadar saydığım binaların büyük bir kısmı, buralarda sahaya özel deprem tehlikesi analizleri ve deprem kayıtlarının, hesapta dikkate alınacak deprem kayıtlarının seçimi vesaire konusundaki gözetim. Bunların hepsi büyük ölçüde özel uzmanlık gerektiren alanlar. Bütün mühendislerin bu konularda zaten uzman olması beklenemez. O bakımdan bu bence çok faydalı oldu. Şimdi bununla bağlı olarak ve Muzaffer Bey'in sorduğuna da cevap olarak, tabii burada belirli sorunlar var. Aslında Türkiye'deki uygulama, hep söylediğimiz gibi Türkiye'deki mühendislik kapasitesinin ilerisinde, yani mühendislik kapasitesi geride kaldı. Dolayısıyla bir kere yeteri kadar bilgili elemana ihtiyacımız var. Bu mevcut değil. Anlatabiliyor muyum? Yani yüksek bina konusunda mesela az sayıda tabii elemanımız var. Gerçi o büyük bir problem oluşturmuyor. Yüksek binaların sayısı da az. Ama en büyük problem bu yapı zemin etkileşimi konusunda oluyor. Yani çok zayıf zeminlerde bir takım tedbirler almak gerekiyor. Orada orayla ilgili tabii biraz da şartnamenin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bazı sorunlarımız var. Orada biraz yığılma oldu. Orada yeteri kadar elemanımız olmadı. Daha doğrusu çok başvuru oldu ama yeterli kalifikasyonu sağlayacak eleman çıkmadı. Bu sertifikaları benim de görevli olduğum bir 5 kişilik bir komisyon veriyor ve oldukça titiz davranmaya çalışıyoruz. Yani olayın ciddiyetini hiçbir şekilde zedelememek bağlamında. Bu alanda sıkıntılarımız var. İkinci bir alan ise bu güçlendirme konusunda. Burada da özel binalarda bir takım daha sofistike analizlerin yapılması gerekiyor. Bu analizleri yapacak elemanların sayısı da sınırlı. Bu sözünü ettiğim iki alanda çok fazla talep olduğu için bazı geçici düzenlemeler yapıldı. Yani olayları biraz kolaylaştırma anlamında. Ama onların tabii tekrar ele alınması lazım. Bu konu biraz da yönetmelikteki bazı maddelerin belki daha iyi anlaşılabilir şekilde yeniden yazılmasını gerektiriyor. Yani yönetmeliğin yorumuyla ilgili bir takım sorunlardan da bazı problemler çıktı. Muzaffer Bey'in söylediği sayının yetersizliği özellikle bu iki alanda, yani zemin sorunları, özel zemin sorunları olan binalarda ve güçlendirme problemi olan binalarda, bu alanlarda sorunlar var. Onun farkındayız. Onu düzenlemek için de yeni çalışmalar yapılıyor. Ama yüksek binalar, yalıtımlı binalar ve deprem tehlikesi vesaire konularında, gerçi yani Türkiye gibi bir ülke göz önüne alındığında az sayıda eleman var gibi görünüyor ama şunu da unutmayalım. Türkiye yani son 2-3 yılda inşaat piyasası oldukça durgun seyrediyor. Özellikle yüksek bina yapımı bakımından ve yalıtımlı binalar bakımından. Ama uzun vadede tabii bu geçici bir durum olacaktır eminim. Bu sayının tabii artması lazım. Ama müracaatlar devam ediyor. Yani belki de konunun biraz ciddi, titiz olarak ele alınmasından gelen bir şey de var tabii. Ama bunun ileride gelişeceğine inanıyorum.
Elvan'ın sorusu var hocam.
Hocam şimdi bu şeyde yapı inşaat alanına giren başka mühendislik, alt mühendislik dalları falan da, var. Ne bileyim, benim aklıma ilk başta şey geliyor. Rüzgar mühendisliği, malzeme mühendisliği, ondan sonra yangın mühendisliği. Bu alanlarda gene tasarım gözetmenliği gerekiyor mu? Bu konuda bu mühendislik dallarında bir çalışma var mı? Benim sizin söylediklerinizden anladığım bu tamamıyla şu anda deprem mühendisliği ve yapı mühendisliği üzerine yürüyen bir sistem. Diğer alanlarda bir çalışma var mı?
Şöyle, şimdi bu soru çok güzel bir soru. Tabii yani bütün sözünü ettiğiniz alanlar da, başka alanlarda da var. Buralarda da uzmanlık gerektiren bir sürü konu var. Şimdi aslında bu tasarım gözetmenliği kaynağını 2018 tarihli deprem yönetmeliğinden alıyor. Orada bu konunun ihtiyacı ortaya kondu ve dendi ki kısaca işte şu alanda, 5 alanda bu projelerin bir şekilde özel kişiler tarafından denetlenmesi gerekir. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır diye bıraktı. Yani o, çünkü deprem yönetmeliğinin görevi değil. Yani uygulamayla ilgili veya kanuni düzenlemeleri yapmak. Daha sonra dediğim gibi 2019 başında Şubat'ta yürürlüğe giren bir tebliğ ile, bakanlık tebliğ ile bu konu hayata geçirildi. Ancak çok ilginç bir şey oldu. 2020 yılı içinde, tam tarihini hatırlamıyorum, 3458 sayılı imar kanununda yapılan bir değişiklikle, hani bu sık sık yaptıkları torba yasa çalışmaları çerçevesinde bir torbanın içine bunu da attılar. Bu çerçevede bu yapı tasarım gözetmenliği sistemi genelleştirildi. Ve şöyle dendi: eğer ilgili teknik yönetmeliklerinde, deprem yönetmeliğinde olduğu gibi bir ihtiyaç belirtilir ise hangi alanlarda, bu konulardaki gerekli düzenlemeleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmaya yetkilidir ve görevlidir. Mealen söylüyorum, bu manada bir madde eklendi. Böylece yani aslında bu çok ümit verici bir gelişme, çok iyi bir gelişme. Bu konu çeşitli alanlara genişleyebilecek şekilde genelleştirildi. İyi de oldu ama bununla ilgili tabii bir talep olması lazım. Yani teknik yönetmeliğin deprem yönetmeliğinde olduğu gibi, mesela yangın konusunda bizim şimdi yangın yönetmeliğimiz var Türkiye'de. Mesela doğru dürüst bir rüzgar yönetmeliğimiz yok. Var ama çok eski. Yani yüksek binalardaki rüzgar problemi aslında el yordamıyla çözülüyor şimdi. Yani bu işi yapanlar, bilenler yapıyor, bilmeyenler bir şey yapmıyorlar. Halbuki çok önemli yüksek binalarda rüzgar. Bazı bölgelerde depremden de önemli olabiliyor. Ama şimdi tabii yani o eksiklerimizi bir tarafa düşünelim. Yani teknik yönetmeliklerimiz Türkiye'de çok eksik. Biz hep depremden bahsediyoruz ama bir sürü konuda çok sayıda eksiğimiz var. Ama onların yapıldığını varsayarsak ve o yönetmeliklerin içinde de bu şekilde bir denetim talebi, gözetim talebi ifade edilirse, bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya ve gerekli düzeni kurmaya, çalıştırmaya yetkili. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili. Bu arada şunu da söyleyeyim. 2020 yılı içinde 7 farklı alanda altyapı deprem yönetmelikleri hazırlandı. Bunlarla ilgili daha önceki programlarımızda bilgi vermiştik. Yani örneğin bir örnek vereyim. Köprü deprem yönetmeliği. Benim büyük ölçüde katkıda bulunduğum bir çalışma oldu. Orada da aynı şekilde bina deprem yönetmeliğinde olduğu gibi tasarım gözetmenliği zorunluluğu bazı köprüler için, hepsi için değil. Ama önemli köprüler için onların açık seçik tanımı yapıldı. Bunlar için zorunlu şey oldu. Ama henüz Ulaştırma Bakanlığı bu konuda bir aksiyon yapmadı. Ama tabii şunu da bilelim. Yönetmelik 2020'de Ekim'de yayınlandı. 6 Ekim'de. 6 Ekim 2021'de yürürlüğe girecek. Yani şurada topu işte 3 ay kaldı. Henüz bir çalışma yok duyduğumuz kadarıyla bu konuda ama en azından yönetmelikte böyle bir ihtiyaç var. Yani evet. Bu ihtiyaç belirtildi. Pardon.
Evet. Hocam yine süremizi bitirdik. Artık 5. programın yolu göründü, değil mi?
Vallahi temsil pilavına döndü iş. Yani.
Yok, estağfurullah. Bence adım adım gidiyoruz. İyi de oluyor. Umut ederim dinleyicilerimiz de durumdan memnundur. Evet, depreme dayanıklı bina sürecinde mühendislik hizmetleri bölümünün sonuna geldik. Bir danışman mühendislik konusu var.
Hemen bitti, evet. Evet,
evet. Onu da artık gelecek haftaki programımızda. Tabii her program için niyet ediyoruz fakat acil başka konularda giriyor. Bugün Miami'deki ve İstanbul Bahçeköy'deki yıkılan binalar, çöken binalarla ilgili konuya da bayağı bir vakit ayırdık. Evet, çok teşekkürler hocam. Sağ olunuz.
Rica ederim.
Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızdan deprem ve binalarımız, deprem tehlikesi altında binalarımızın hasar riski, tasarım ve yapım sorunları başlıklı makalesi üzerine dördüncü programımızı da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.